Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha, tesbihatiha, tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda. وَالْمَلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهَوَى عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتٍ. Sözlerden Lemaat bölümünden okuyoruz. Yalan bir lafzı kafirdir. Bir tane sıdk yakar milyonla yalanı. Bir tane-i hakikat yıkar kasr-ı hayali. Sıdk büyük esastır, bir cevher-i ziyalı. Yeri verir sükuta, eğer çıksa zararlı. Yalana yer hiç yoktur, çendan olsa faydalı. Her sözün doğru olsun, her hükmün hak olmalı. Lakin hakkın olamaz, her doğruyu söz etmek, bunu iyi bilmeli. Huz ma safa, da' ma keder, kendine düstur etmeli. Güzel gör, hem güzel bak, ta güzel düşünmeli. Güzel bil, hem güzel düşün, ta leziz hayatı bulmalı. Hayat içinde hayattır, hüsnü zanda emeli. Suizanla yeistir, saadet muharribi, hem de hayatın katili. Şu anda toplumda beyaz yalan, pembe yalan, masum yalan, gri yalan, bu gibi tabirleri çok duyuyoruz. Bizim eğer noktayı nazarımız toplumu şu anda şekillendirmeye çalışan toplum mühendisleri ise bunlar bizim önderimiz, modelimiz olamaz. Çünkü bütün kuvvetleriyle, gayretleriyle toplumumuzu, İslam toplumunu mahvetmek üzere kurulmuş bir şebeke bunlar. Özellikle televizyonlarda ve özellikle de dizilerde ciddi manada bunları yaymaya çalışıyorlar. Biz de maalesef çoluk çocuğumuz da onların terbiyesi altında şekilleniyoruz. Bizim noktayı nazarımız, bizim modelimiz Kur'an'ın düsturları olmalı ki doğruya ulaşabilirim. Acaba Rabbimiz, acaba Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda ne emrediyor? Ve bunları bize aktaran muhakkik alimlerimiz acaba bizlere ne ders veriyorlar diye. Eğer hedefimiz bu olursa doğruya ulaşırız. Yoksa hedefimiz, modelimiz Kur'an terbiyesinden ders almamış, terbiye mahrumu yoksunu olan insanlar, gruplar olursa bizi de aynı safa katarlar. Cenab-ı Hak bu dersten azami derecede istifade edebilmeyi nasip eylesin. Ticaretlerimiz perişan, ailevi hayatımız perişan, dostluklarımız maalesef yalan üzerine kurulu bir sistem ve döngü içindeyiz. Onun için ciddi manada dikkatli olacağız. Kendimizi, ailemizi, toplumumuzu, içinde bulunduğumuz topluluklarımızı muhafaza etmek istiyorsak, def-i şer kabilinden yalana ciddi manada dur dememiz gerekiyor. Daha önceki derslerde farklı problemleri konuşmuştuk. Bu derste de inşallah yalan üzerine biraz daha ağırlık vererek durmaya gayret edeceğiz. Yalan bir lafzı kafirdir. İlk etapta baktığımız vakit, yani niye kafir lafzı olsun diye insana hemen bir soru gelebiliyor. Mukadder bir sual. Bununla alakalı bazı hadis-i şerifleri bu manada bulduk. Üstadın Hutbe-i Şamiyesinden de bir iki yer var. Onları okuyup buna bir açıklık getirmeye çalışalım. Kenzül Ummal'da geçen bir hadis-i şerif var. Ebu Derda radıyallahu anh, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir karşılıklı konuşmaya geçiyor soru cevap tarzında. Soruyor Ebu Derda Hazretleri, ya Resulallah, mümin hırsızlık yapar mı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, evet bazen olabilir. Olmamalı ama mümin bazen olabilir. Niye? Çünkü bu zat onu yaparken imanından yapmıyor. Muvakkaten adeta imandan mahrum bir şekilde bu işi yapar. Bir. Ebu Derda, peki mümin zina edebilir mi? Ya Resulallah diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Derda hoşlanmasa da evet. Ebu Derda, peki mümin yalan söyler mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yalanı ancak iman etmeyen kimse uydurur diye buyuruyor. Ben bunu okurken anladım ki Risale-i Nur hadislerden süzülmüş bir eser. Kur'an'dan süzülmüş bir eser. Her yalan bir midir? El cevap, her yalan bir değildir. Bazı yalanlar doğrudan imanla alakalı ki bunlar zaten küfür. Allah ben varım diyor, kafir sen yoksun diyor. En büyük yalan. Cenab-ı Hak melekler var diyor, kafir yok diyor. Allah her şeyde plan ve program nevinden kader yaratmışım diyor, kaderi işlemişim diyor, kaderi inkar ediyor insan. Yani kafir olan zat. Cenab-ı Hak öldükten sonra hayat vardır diyor, hayır yoktur diyor mesela. Dolayısıyla en büyük yalancı ehli küfürdür mesela. فَمَنْ اَذْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ ayet-i kerimesi var. Yani Allah için, Allah hususunda yalan söyleyenden daha zalim kimler var? Dolayısıyla en zalim, en büyük yalancı ehli küfür olandır, inkarcı olandır. Zaten kafir, kelime itibariyle örten demektir, örten. Yani eskiden de çiftçilere kafir derlermiş, inkarcı manasına değil. Yani onlar tohumu alır, çekirdeği alır, toprağın altında sakladıklarından dolayı, ektiklerinden dolayı bunlara bu tabir, bu manada kullanılmış. İnançsızlık manası değil, örtmek manasında. Dolayısıyla ehli küfür de Cenab-ı Hakk'a ait olan, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği hakikatleri inkar ettiklerinden ve örttüklerinden bu tabir onlara tam olarak oturuyor. Yani birisi lügat manasıyla söylenen bir ifadedir, birisi de İstilah dediğimiz anlam itibariyle söylenmiş bir ifade ki tam kafirleri kapsıyor. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ hadis-i şerifi var. Benden bilerek yalan bir şey söyleyen cehennem ateşinden yerini hazırlasın. Dolayısıyla bir yalan da var ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tesis etmeye çalıştığı dinle alakalı bir yalandır ki bu da küfürden sonra gelen bir nevidir mesela. Bazı yalanlar da var ki şahsımla alakalıdır. O da tehlikeli. Ama baktığın vakit Allah'la alakalı yalan uyduranlardan ya da dinle alakalı yalan uyduranlardan o manada aynı kalitede olmayabiliyor. Bazıları var ki işle alakalı, ortaklıkla alakalı ilahir. Üstadımız 1911'li yıllarda Şam'a gidiyor. Ve Şam'da meşhur Hutbe-i Şamiye dediğimiz bir hutbeyi irad ediyor. Yaklaşık 10 bin kişilik bir cemaat ve içerisinde yaklaşık 100'e yakın ehli ilmin bulunduğu, alimlerin bulunduğu bir ortamda Üstad Bediüzzaman Hazretleri o zaman meşhur Camiül Emevi dediğimiz camide bir cuma hutbesi irad eder. Ve Müslümanların geri kalmalarının sebeplerini orada anlatır. Avrupalılar, Batılılar, terakkiyatta şahikalara yükseldikleri, doruklara yükseldikleri bir vakitte bizi maddi noktada kurun-u vusta dediğimiz orta çağlara götüren bizdeki 6 tane hastalıktır diyor. Aslında orta çağ karanlığı dediğimiz, skolastik bataklığı dediğimiz o karanlık çağ İslam alemi için değildir. Tamamıyla Batı için söylenmiş bir ifade ki Müslümanların da en parlak döneminin yaşandığı vakittir. Bunu da tarihçiler kaydediyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 600'lü yıllarda diyelim başladığı, o yaktığı meşale ta 1200, 1300, 1400, 1500'lü yıllara kadar gittikçe nurlanmış ve bütün dünyayı bu manada aydınlatmış olan bir meşaledir. Ve o dönem Avrupa'nın, Batı'nın karanlıklı dönem dediği ortaçağ karanlığıdır. Ortada hadise. Mesela Avrupa'nın terakkiyatta, medeniyette üstadı Endülüs'tür. Yaklaşık 700 küsür sene, 800 sene yakın bir dönem Avrupa'da, İspanya civarlarında orada medeniyeti Avrupalılara tanıtmış olan bir İslam medeniyeti var orada. Osmanlı var, Selçuklu var, ilahir. Şimdi üstadımız burada diyor ki, bizi diyor maddi noktada kurun-u vustaya, orta çağlara götüren bizde 6 tane hastalık oldu. Bizi de bu manada orta çağlara götürdü. Orta çağ karanlığını yaşayan Avrupa şimdi şaikalara yükseldi. Ama bu onlardan kaynaklanmıyor. Bizim 6 tane hastalığımızdan kaynaklanıyor. Bunlardan ikincisi de sıdkın, doğruluğun hayatı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi diyor. İçtimai, siyasi, ticari, toplumsal hayatta doğruluğun ölmesi, sıdkın ölmesi bizim İslam toplumunun geriye gitmesine vesile olmuştur. Orta çağlara doğru gerilemesine maalesef vesile olmuştur. Ve bununla alakalı bir yeri okuyorum. Evet, sıdk ve doğruluk İslamiyet'in hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Ukde-i hayatiyesi şu, çekirdeğe baktığımız vakit her tarafı canlı değildir. Büyük bir bölümü besindir, küçük bir bölümü ukde-i hayatiye dediğimiz hayatın meydana gelmesine vesile olan cevherdir. O onun besini oluyor, o da ağacı meydana getiriyor. Yumurtada da bazen kaynattığımız vakit yumurtayı içinden küçük bir beyaz leke çıkıyor sarının içinde. Aslında ukde-i hayatiye orasıdır. O sarı da etrafındaki beyaz da onun gıdasıdır. Dolayısıyla bizim ukde-i hayatiyetimiz nedir? Sıdk ve doğruluk. İçtimai hayatımızın esası ve hayati ukdesi noktası cevheri doğruluktur. Doğruluğu bir toplumdan çekin, bütün toplum çöker. Doğruluğu bir topluma verin, hayatlanır. Şu ifade çok enteresan. Riyakarlık, yani içinden gelmediği halde gösteriş yapmak, riyakarlık, fiili bir nevi yalancılıktır. Yani istemiyorsun bir adama hürmet etmek ama mecbur kalıyorsun ve riyakarlık yapıyorsun menfaatinden ya da korktuğundan dolayı. O da fiili bir nevi yalancılık. Dalkavukluk ve tasannu, suni hareketler ve dalkavukluk etmek alçakça bir yalancılıktır. Demek ki dalkavukluk yapan alçakça yalancılık yapmış insanlardır. Nifak ve münafıklık içinde ayrı, dışında ayrı davranan insanlar muzır bir yalancıdır. Bunlar da yalancılığın muzır tarafıdır. Hatta öyle deniyor. Pirinç yiyorsunuz, pirincin içindeki siyah taşlardan insan korkmaz. Kendisini hemen ne yapar? Belli eder. Ama beyaz taş varsa, o beyaz taş o pirincin içinde münafıktır. Ve dişinizi kırmaya en ehil olan, ya öyle. Yalancılık ise Sani Zülcelal'in kudretine iftira etmektir arkadaşlar. Sani Zülcelal'in kudretine iftira etmektir. Hutbe-i Şamiye. Bir hadis-i şerif daha var. Tirmizi'de geçiyor. Münafığın alametleri anlatılıyor abiler. Yani burada hiç kimse kimseye sen böylesin böylesin demeye gerek yok. Okuduğumuz şeylerden herkes kendine dönecek. Acaba bu alamet bende var mı yok mu? Varsa daha dünyadayken, fırsat varken düzelteceğiz. Yoksa olmaması için de tedbir alacağız. Doğru mu? Bakın. Hadis-i şerifte münafığın alametleri Tirmizi'de geçiyor. Konuşunca yalan söyler. Yani münafığın alameti bu. Yoksa insan münafıktır. Ondan sonra korkun manası değil. Ama bu yol münafıkların yoludur. Oraya girmeyin. Söz verince sözünü tutmaz. Bu bizim toplumumuzda şu anda herhalde bize biraz tanıdık geliyor değil mi? Hem yalanda maalesef epey ileri seviyeye gitmişiz. Hem söz verip sözümüzde durmama gibi bir durumda maalesef ileri seviyeye gitmişiz. Kendine itimat edilince de ihanet eder. Mümin emindir arkadaşlar. Biz Muhammedül Emin denilen bir peygamberin ümmeti olarak eğer insanlar sırtlarını rahat bir şekilde bize dönemeyecek bir durumdaysak o zaman imanımızdan ve İslamiyetimizden de biraz bu manada oturup düşünmek lazım. Acaba biz niye bu hale geldik? Ondan sonra kendimizi düzeltmek için neler yapabiliriz diye. Kendisine emanet edilince hıyanet eden insanlar da münafıklığın alametini üzerinde taşıyan insanlardır. Evet. Bir tane sıdk yakar milyonla yalanı. Yakar milyonla yalanı. Bir tane sıdk. Mesela diyelim birisi bir şey yapmadığı halde birileri bu suçu sen işledin dediler. Mesela kendi tanıdıklarını muhafaza etmek için suçu başka birisinin üzerine attılar. Bir yerde bir hırsızlık olmuş ya da bir cinayet olmuş. 10 tane adam birleşmiş, yüzlerce yalan söylüyorlar. Bu adam şöyle yaptı, bu adam böyle yaptı diye. Sadece küçük bir kamera görüntüsü gösterse bu adam ya da milletin itimat ettiği bir adil bir şahit bulsa bu adam ve kendisinin o saatte orada olmadığını ve böyle bir işi yapmadığını bu manada ispat etse bir tane doğruluk yüz binlerce, milyonlarca yalan ne yapar? Yakar, yıkar, ortadan kaldırır. Demek ki doğruluk nur gibidir, lamba gibidir, güneş gibidir. Binlerce karanlığı ne yapar? Süpürür, ortadan kaldırır. Bir tane sıdk yakar milyonla yalanı. Bir tane-i hakikat yıkar kasr-ı hayali. Bu ifade çok enteresan. Kasr-ı hayal dediği şu, hayalinde yaptığın bir kasır, bir saray. Mesela oturuyorsun şu Marmara Denizi üzerinde, kendine büyük bir saray yapıyorsun hayalinde. Birisi gelip sana diyor ki, kardeşim deniz üzerinde sen temelsiz bir bina yapamazsın. Bakıyorsunuz ki o hayalinde kurduğun bütün o kasır, o saray bir anda çöker. Niye? Çünkü adam bir tane hakikat söylemiş. Bir tane hakikat, o bütün hayalinde kurduğun hayali kasrı, sarayı bir anda ne yapıyor? Yıkıyor. Başka birisi diyelim mesela, Everest'in tepesine ben şöyle büyük bir saray yapacağım diye hayalinde yapıyor. Hayalinde yapmak caiz. Ama bir tek hakikat. Sen oraya nasıl çıkacaksın arkadaş? Nasıl malzeme çıkaracaksın? En usta dağcılar bile zorla çıkabilirken, çıktıkları vakitte orada fazla duramazken sen böyle bir yerde saray yapamazsın dendi mi? Bakıyorsun ki kendi hayalinde kurduğu bütün o saray bir anda yıkılır. Dolayısıyla bazen böyle şeyler oluyor. Üstadımız da burada böyle bir ifadeyle güzel bir şekilde çözüm getiriyor. Yani dolayısıyla siz hayali kasırdan ziyade hakiki bir taş bulun, ondan daha değerlidir. Bir metrekarelik bir yeriniz olsun hakiki, milyon kilometre karelik hayali yerden daha hayırlıdır. Siz hayali bir pilav yemektense, misal diyorum, bir kaşık güzel bir yemek yiyin, daha hayırlıdır. Öyle anlatılıyor. Eskiden tabii üniversite talebeleri biraz garibandı. Bizden evvelki dönemde belki daha fazla hisseden abilerimiz, arkadaşlarımız olmuş. Bizim dönemde de az bir yaşadık. Yani fazla olmasa da. Tabii talebeler doğduğunuz bir şey bulamıyorlar. Talebe uykuda kendisini şeyde görüyor. Lokantada görüyor. Bir güzel böyle yemek yiyor. Afiyetle. Ondan sonra da arkadaşı onu kaldırmış. Kaldırınca arkadaşlar nasıl sarılıyor? Allah senden razı olsun. Teşekkür ediyorum falan şu. Ne oldu? Ya diyor ben diyor bir tane lokantaya gitmiştim. Ondan sonra da birkaç gündür zaten doğru dürüst bir şey yememiştim. Orada da gönlümce yiyeyim dedim. Dayak mı atarlar? Bulaşık mı yıkatırlar? Ne yaparlarsa yapsınlar ben razıydım. Tam ücret sorma vaktinde sen beni kaldırdın. Allah senden razı olsun. Sanki adam orada ne yemiş gariban? Ya. Evet. Sıdk büyük esastır. Bir cevher-i ziyalı. Sıdk büyük esastır. Bir cevher-i ziyalı. Yani ışıklı bir cevher gibi. Nurani bir cevher gibi o sıdk esas oluyor. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ı bir düşünelim. Yusuf Aleyhisselam'a iftira atıldı. İftirayı atan insanlar da çok kuvvetli. Mısır'ın en kuvvetli insanları. Hapse de yattı. Ama kendisi Cenab-ı Hakk'a dayandı. Benim Rabbim beni görür. Benim Rabbim beni bilir. Benim Rabbim masum olduğumu bilir. Ben doğruyum. Rabbim benim bu doğrumu çıkaracak. Çıkardı mı? Çıkardı. Bakın. Sıdk büyük esastır. Bir cevheri ziyalı. Yeri verir sükuta. Bütün her tarafı sükuta tutturuyor. Yani herkes susar. Eğer çıksa zararlı. Bu ifade çok enteresan. O Medine'nin bütün kadınları sükuta girdi. Yani Yusuf'un o sıdkı, o doğruluğu, o masumiyeti, ondan sonra o yanlış işi yapmaması, bütün onların hayır bu adam bu işi yapmıştır demedenle karşı çıktı. Üstün getirdi Cenab-ı Hak. Ve bütün oradaki insanlar onun karşısında susmuş oldu. Hiç kimse ağzını açamadı. Dolayısıyla biz doğru olalım. Kendimizi de yeri geldiği vakitte de doğru yerde savunalım. Eğer doğruysak bütün yalanları Allah peş peşe çıkarır. Bugün olmasa da yarın. Yarın olmasa da ahirette muhakkak Cenab-ı Hak sizi aydınlatacak. Bizi aydınlatacak inşallah. Yalana yer hiç yoktur. Çendan olsa faydalı. İşaratül İcaz'da münafıklar bahsinde bir yalan bahsini üstadımız almış ve orada anlatıyor. Yani yalana hiçbir cevaz yok. Oysa daha önceki alimler cevaz vermiş. Hadis-i şeriflerde de geçiyor. Dolayısıyla sen bu konuda ne diyorsun diye izin verseniz orayı bir okuyalım. Yalana yer hiç yoktur, çendan olsa faydalı. Sual. Bir maslahata binaen kizbin caiz olduğu söylenilmektedir, öyle midir? Üstada soru. Maslahat olduğu bir vakitte, yalanın caiz olduğuyla alakalı bu manada ifadeler, rivayetler var. Bu konuda ne diyorsun, öyle midir? Tabii bu nereye dayanıyor? Yani alimlerin verdiği bu cevaz nereye geliyor? Yine ya Kur'an'da ya sünnette olacak. Müslim'deki bir hadiste şöyle geçer. İnsanların arasını bulan ve hayır söz taşıyan yalancı değildir. Müslim'de. Tirmizi'de Müslim'dekine benzer şu hadisler vardır. Yalan sadece 3 yerde helal olur. Kişinin karısını memnun etmesi konusunda, harpte insanların arasını bulmakta. İnsanların arasını bulmak için hayır söyleyen ya da hayır söz taşıyan yalancı değildir. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Dolayısıyla bu hadis-i şerif alimlerde de bu manada cevaza yer vermesine müsaade bu manada oluşturmuş. Ve şimdiye kadar da İslam toplumu bununla gelmiş. Fakat üstadımız bununla alakalı bu asra mahsus olarak ve özel olarak bir yeni şey getiriyor. Hadis-i şerifi bu asrın insanlarının suistimal ettiğinden dolayı, şer-i şerife uygun davranmadıklarından ve her şeyde de yalan karıştırdıklarından dolayı bu manada üstadımız yeni bir yorum getiriyor. Diyor ki, mesela Hazreti Ömer Efendimizin biliyorsunuz normalde hırsızın elini kesiniz ayet-i kerimesi var. Şer-i şerif de bunu emreder. Ve sariku ve sarikatu faqta'u eydiyahuma. Ayet-i kerime. sarık olan kadının ve erkeğin, hırsız olan, elini kesiniz ayet-i kerimesi. Hazreti Ömer zamanında, Efendimiz zamanında kıtlık yaşanıyor ve kıtlık döneminde hırsızlık yapanların elini kesme hususundaki o hükmü uygulamıyor. Dolayısıyla özel zamana uygun bir şekilde müçtehitlerin de özel olarak içtihat yaptığı durumlar ve vaziyetler olabiliyor. Üstadımız da bu asırda müceddit olması ve müceddidlerin de yine içtihat yönü olması hasebiyle buna özel bir içtihat getiriyor. Cevap: evet, kat'i ve zaruri bir maslahat için mesâ-ı şer'i vardır. Yani şer'i bir çıkar yol vardır. Ne için? Kat'i ve zaruri bir maslahat için. Yalan söylenebilir denmiş. Fakat hakikate bakılırsa, gerçeğe bakılırsa, maslahat dedikleri şey batıl bir özürdür. Zira usulü şeriatta takarrur ettiği vecihle mazbut ve miktarı muayyen olmayan bir şey, yani bir şeyin sınırı belli değilse, hükümlere illet ve medar olamaz. Çünkü miktarı bir hat altına alınmadığından suistimale uğrar. Mahaza bir şeyin zararı menfaatine galip ederse, bir şeyin zararı menfaatine galip gelirse, o şey mensuh ve gayrı muteber olur. O şeyin artık hükmü silinir ve itibar edilmez. Maslahat o şeyi terk etmekte olur. Evet, alemde görünen bu kadar inkılaplar ve karışıklıklar, zararın özür telakki eden maslahata galebe etmesine bir şahittir. Şimdi burada üstadımız ne demek istiyor? Benim anladığımı söyleyeyim. Eskiden insanlar yalan söylemekten küfre girmek kadar korkarlardı. Yani sahabe efendilerimizden bu yana. Biz yalan söyledik mi Müseylime-i Kezzab'ın safına geçeriz diye korku vardı. Bundan dolayı da yalandan ciddi manada korkarlardı. İşte böyle insanlara bu hüküm şu anda da olsalar geçerlidir. Onda bir problem yok. Yani şu anda yine yalandan korkan insanlar olursa ailenin arasını bulmak için ya da harpte olunduğu vakitte ya da iki tane Müslüman arasını bulmak için ya da herhangi birisini kovalıyor öldürmek için onun orada olmadığını söylemek noktasındaki maslahatlar için yine böyle insanlar bu gibi yalanları söylediğinde bir problem yine yok. Bu hüküm zaten kıyamete kadar geçerli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği. Ama burada her şey yalan olan ve yalan varken doğruya iltifat etmeyen insanlar için artık kesinlikle yalan söyleyemezsin hükmünü üstadımız bu manada ne yapmış? Getiriyor. Niye? Zaten insanlar her şeyde yalan söylüyor. Bunlara da kapı açarsak hududu belli olmadığından dolayı bu asrın insanları da bunun sınırını kaçıracağından dolayı hiçbir şekilde yalana cevaz yoktur hükmünü getiriyor. Mesela bir misal vereyim. Hanefiliği kabul eden insanlar daha çok medeni hayatı olan insanlardır. Medeni hayat yaşayan insanlardır. Yani şehirlilik hayatında olan insanlardır. Hanefilik mensupları. Şafiliğin mensupları da daha çok köylü ve bedevi hayatı yaşayan insanlardır. Yani biz sadece şimdiki zamanı düşünmeyelim. 1400 sene evvelki bütün şeye gidelim. Bu manzara böyledir. Genel manada Hanefiler medenidir. Şafiler daha çok bedevidir. Yani köy hayatı yaşayan insanlardır. Normalde baktığımız vakit, normal şartlarda Şafiler necaset içerisinde, yani ahır gibi, hayvancılık gibi şeylerde daha çok meşgul olduklarından onlara kolaylık olsun diye necasete daha fazla fetva verilmesi gerekiyordu. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri iğne başı kadar necasete fetva yoktur diyor. Niye? Çünkü bu insanlar bu ayarı tutturamayacaklarından dolayı küçük bir şeye fetva vardır denildiğinde bakıyorsun ki her tarafı necaset olmuş, hala bu miktar yerini bulmamıştır diyecek kadar insanlar bu noktada muhafaza edemiyor sınırı. Onlara İmam Şafii Hazretleri en küçük necasete fetva yok diyor. Hanefilerin yaşadığı şehir hayatında nezahet ve nezafet daha fazla olmasına rağmen bunlara necaset noktasında bir avuç ayısı kadar necasete fetva veriyor İmam-ı Azam Hazretleri. Niye? Çünkü zaten bu insanlar kendini temiz tutuyor. Zaten bu insanlar temizliğe dikkat ediyor. Bundan dolayı da bu gibi şeylerde de fetva verilmiştir. Gelelim buraya. Şimdi her türlü yalan pisliği içerisinde olan insanlara İmam Şafii'nin verdiği fetva gibi bir hüküm görüyoruz Bediüzzaman Hazretleri'nde. Kesinlikle en küçük iğne başı kadar yalana cevaz yoktur diyor. Niye? Çünkü zaten bunlar gırtlağına kadar yalana boğulmuş olan, yalana girmiş olan bir toplum. Bundan sonraki insanlar. Yani İslam toplumu için konuşuyoruz. Biz burada şu anda frenkleri konuşmuyoruz. Kendimizi konuşuyoruz. İki kelimeden bir tanesi yalan olmuş olan bir toplum için konuşuyoruz arkadaşlar. Onun için Üstad diyor ki kesinlikle diyor cevazı şer'i bundan sonra yoktur. Niye? Çünkü haddi belli olmadığından, insanlar da sınırını muhafaza edemeyeceğinden, bu da caizdir, bu da caizdir, bu da caizdir deyip her kelimeyi, her meseleyi bu şer'i olan cevazın içerisine sokacak ve yalanı rahat bir şekilde uydurup söyleyecektir arkadaşlar. Ama hiç yalan söylemeyen o insanlar, yalandan korkan o insanlar hala varsa onlara denen aynı bu hüküm hala geçerlidir. Kimsenin bunlara diyecek bir şeyi yoktur. Ya. Üstadımız burada devam ediyor. Diyor ki fakat diyor kinaye veya tahris suretiyle yani gayri sarih bir kelimeyle söylenilen yalan kisipten sayılmaz. Bunlara tevriye diyoruz. Tevriye ne demek? Birkaç manası olan kelime manasında. Sen söylüyorsun, karşıdaki adamın anladığı mana farklı, aynı kelimeye karşılık gelen farklı bir manayı kastederek söylediğin vakit, bu manada üstadımız diyor ki, bunu söylediğinde ama maslahat için ve faydalılık esası varsa, zarar yoksa, bunu bu manada üstadımız kisipten sayılmaz diyor. Mesela, çok güzel bir örnek belki olabilir. Mutezileler Kur'an-ı Kerim'in mahluk olduğunu iddia ettiğini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim haşa mahluktur diyorlar. Ehl-i sünnet vel cemaat alimleri Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir diyorlar. Diyoruz hepimiz. Şu Kur'an-ı Kerim'in kastettiğimiz şeyi kağıdı, kabı, yazısı, mürekkebi değildir. Kur'an-ı Kerim'in kendisi Allah'ın kelamıdır ve bu mahluk değildir diye Ehl-i sünnet alimlerimiz bu manada ittifak etmişler. İmam Ahmed İbni Hanbel bundan dolayı epey işkence çekmiştir. Mutezile alimleri o zamanki idareye bu manada nüfuz etmişler. Cenab-ı Hak onlara fırsat vermesin. Hala onların tesiri bu manada devam ediyor. İdareye ve siyasete bu manada hakim olduktan sonra Ehl-i sünnet alimlerini sindirmeye bu manada başlıyorlar. İmam-ı Şafii Hazretleri'ne geliyorlar mutezileler. Kur'an mahluk mudur, değil midir diyorlar. İmam Şafii Hazretleri mahluk değildir derse Ahmed İbni Hanbel Hazretleri gibi ona da işkence verecekler. Ama keskin zeki, zekası yüksek. Diyor ki Tevrat, parmağını gösteriyor. Zebur, İncil, Kur'an orada duruyor. Sonra parmaklarını yine aynı şekilde gösteriyor. İşte bunlar mahluktur diyor. Parmaklarını göstermek suretiyle. Onlar da diyorlar ki iyi diyorlar. İmam Şafii'yi de kendi tarafımıza çevirdik. Dolayısıyla bu manadaki gayri sarih olan ifadelere üstadımız da kisipten sayılmaz diyor. Yani parmaklarını kastederek onu gösteriyor ve bunlar mahluktur demek suretiyle onlar bu manada ters geri çevirip gönderiyor. Allah onların da belalarından Ehl-i sünneti muhafaza eylesin. Çok belalı insanlar ha. Ve şu anda da maalesef toplumumuzu da belaya sürüklemek için var güçleriyle uğraşıyorlar. Hala onların torunları, ondan sonra onların çocukları piyasada dolaşıyor. Allah şerlerinden emin eylesin. Mesela savaşta kralınız öldü diye birisi bağırırsa bir Müslüman, yalan mıdır? Daha önceki krallarını kastederek söyler ve onların dağılmalarına da bu ifadeyle de vesile olacaksa bunu da yine kisipten bu manada sayılmaz diye alimler ifade etmişler. Birkaç misal veriyorlar. Mesela birisi var, birisiyle araları küs, aralarını bulmak için kardeşim sen ondan niye küssün? Her gün sana 5 vakit dua ettiğine ben şahidim diye söylendiği vakitte onun kastettiği Allahümme gfir lil mu'minine vel mu'minet duasını hepimiz bütün müminlere yapıyoruz. Dolayısıyla sana da dua ediyor manasında onun anladığı Ahmet'e, Mehmet'e dua eder gibi ama onun kastettiği ise yani o söyleyen şahsın, arayı bulmak isteyen şahsın kastettiği ise bütün müminler içerisinde Ahmet de var, Mehmet de var. Ahmet Mehmet demiyorsa da yine kendisi onu kastederek bu manada söylediğinde bu da sarihan söylenen bir yalan sınıfında değildir ve arayı bulmak için söylermiştin diye alimler de zamanında buna fetva vermişlerdir. Zemmedilen yalan zararlı olan yalandır çünkü demişler. Mesela İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz putları kırıyor. Ve baltayı da büyük putun üzerine bırakıyor. Ve geliyorlar diyorlar ki ya İbrahim bunları kim kırdı? Kendisi kırmış normalde. Enbiya suresinde geçiyor. 63. ayette. Onları bu büyükleri kırmıştır. Bir sorsanıza diyor. Aslında orada neyi kastediyor? Yani bu put siz ilah olarak kabul etmişsiniz. Size cevap veremeyecek, kendisini savunamayacak kadar aciz bir durumdadır, bir vaziyettedir dersini vermek için. Böyle bir yola bu manada sürük ediyor ve Kur'an-ı Kerim'de onun bu yöntemi anlatılıyor. He? Empati yapıyor. Ya çok enteresan. Hadis-i şerifte de İbrahim Aleyhisselam'ın bir yerde eşiyle beraber geçerken, giderken orada zalim bir topluluğun bulunduğundan ve kendisine ey şahıs bu yanındaki kadın kimdir diye sordukları ifade ediliyor. Bu da hadis-i şerifte Buhari'de geçiyor. Eğer benim eşimdir derse eşini ondan alacaklar kadını. Benim kız kardeşim, bacımdır derse almayacaklar. Böyle bir adetleri de var. İbrahim Aleyhisselam da bunu biliyor. Kendisi Müslüman kardeşimdir manasını niyet ederek benim eşimdir demiyor, kardeşimdir deyip eşini de bu manada o zalimler elinden kurtarmış oluyor. Dolayısıyla bunlar bize yani anlatılmış. Ama İbrahim Aleyhisselam gibi hayatı boyunca şakayla dahi olsa yalana tenezzül etmeyen bir şahsın ifadeleri bunlar. Eğer biz de kendimize böyle bir temizlik, böyle bir sadelik, böyle bir safilik görürsek o zaman bu manadaki bir yola sülük edilebilir diye ders çıkarılabilir. Yoksa her şeyimiz yalan olmuş bu toplumda. Böyle bir durumda da kalkıp da bu gibi yalanlara da tevessül edemezsiniz diye cevaz-ı şer'i yoktur diye üstadımız önümüzü kapatıyor. Evet. Her sözün doğru olsun, her hükmün hak olmalı. Lakin hakkın olamaz her doğruyu söz etmek. Bunu iyi bilmeli arkadaşlar. Öyle bir kitaptan, öyle bir tefsirden ders alıyoruz ki elhamdülillah. Hindistan ulemasının bir toplantısı olmuş. Bir Hintli alim kalkmış. Demiş ki elimizde bu asrın eserleri var. Bediüzzaman Hazretleri var Türkiye'den çıkmış. Kur'an tefsiri yazmış. Ve bu zat imanın esaslarını anlatıyor. Biz bunları kendimize, neslimize kazandırmamız lazım diye. Ve buna elhamdülillah Bediüzzaman sempozyumlarına gelen dünyanın her tarafından bu manadaki alimler, ulemalar, ondan sonra ilim adamları her yerde artık Risale-i Nur'u ciddi manada toplumlarına anlatmaya başlamışlar. Allah onlardan da, bunları yayanlardan da ebeden razı olsun. Her sözün doğru olsun, her hükmün hak olmalı, lakin hakkın olamaz her doğruyu söz etmek. Dikkatli olmak lazım. Her doğruyu bile söylemeye hakkımız yok. Eğer söylediğimiz vakit doğruyu karşıdaki insanı inceteceksek, ya ben kardeşim doğru söylüyorum, gerisini düşünmem demeye senin lüksün yok. Doğru söyleyeceksin ve doğru yerde söyleyeceksin. Senin babanın hatası var. Herkesin önünde babanın hatasını doğru olsa bile söyleyemezsin ki hakkın yok buna. Karşıda bir kör, bir topal bir adam var. Hey kör, hey topal demeye hakkın yok. Söyledin doğru ama söylemen yanlış. Madem doğruyu doğru yerde söylememek de esastır, yalana hiçbir şekilde zaten sen giremezsin. girdiğin vakitte de yanlış olur. Bunu iyi bilmeli, huzma safa, da'ma keder kendine düstur etmeli. Bunu iyi bilmeli, huzma safa, safayı al, doğruyu al, güzeli al, hakkı al ama kederi, yanlışı, yalanı da et, yani def et. Bu da Arap şeyde, edebiyatında durubu emsal hükmünde geçmiş olan bir ifadedir. Zemahşeri de bunu kullanmıştır. Üstadımız İşaret Hücaz'da diyor ki, hulasa yol ikidir. Ya sükut etmektir, susmaktır. Hadis bu. Ya sus, çünkü söylenen her sözün doğru olması lazımdır. Veya sıdktır. Çünkü İslamiyet'in esası sıdktır. İmanın hassası sıdktır. Muhammed-i Haşimi aleyhissalatü vesselam'ı merativi beşeriyenin en yükseğine çıkaran sıdktır. Dolayısıyla iki yol var. Bulunduğun yerde ya susuyorsun ya da doğru konuşuyorsun. Eğer konuştuğun vakit kıracaksan, konuştuğun vakit şeriattan udur edeceksen, ayrılacaksan, konuştuğun vakit Allah'ın hukukunu inciteceksen, Müslümanları rahatsız edeceksen sus. Ya da hayır, bütün bunlar yok, maslahatlı konuşuyorum, o zaman doğruyu konuşmak şartıyla konuşabilirsin. Üçüncü yol yok. Üstadımıza münazaratta bir soru sorulur. Her şeyden evvel bize lazım olan nedir? Herkesin cevabı farklıdır burada. Birisi başka bir şey der, birisi başka bir şey der, birisi başka bir şey der. Üstadımız cevap veriyor. Cevap doğruluk. Bizim toplumumuzda arkadaşlar, yaptığımız sanatta da problem var. Bakın, yani batıllar bizim pazarda müşteri bulamayan, revaç bulamayan güzel mallarımızı almışlar. Doğruluk gibi, aldatmamak gibi almışlar. Kendi toplumlarını bununla güzelleştirmişler. Onların rezaletleri kendi toplumlarında fazla revaç bulmadığından dolayı bizim rezaletimizin pazarına getirilmiş ve çokça müşterisi var. Enteresan ya. Böyle bir bina yapacak diyelim. Böyle bir bina yapacak. Baştan söylüyor. Kardeşim, bu binanın özelliği şunlar, şunlar, şunlardır. Bitti kardeşim, ona göre de parasını iste. Misal diyor. Şöyle bir avize satacak. Kardeşim, özelliği budur. İster al, ister alma mesela. Ama biz Müslüman olduğumuz halde arkadaşlar, bu gibi şeylerin çoğu yerde yine elhamdülillah uygulayan ciddi manada Müslümanların olduğunu da biliyoruz. Ama uygulanmadığında milletin hep mahkemelere düşmesinden, hakim karşısına çıkmasından, kavgalardan, dövüşlerden, anlaşmazlıklardan ciddi manada anlıyoruz. Şirketlerde mesela bakıyorsun ki hüsnü zanla giriyoruz, suizanla, kavgayla, dövüşle ayrılıyoruz. Müslüman toplumuna yakışan İslamca yaşamaktır. Hayatımızda bunları dökmekte ciddi manada zorlanıyoruz. İslam'da ticaret ahlakı diye bir kitap Cenab-ı Hak bir abimize, birkaç bize nasip etti, yazdı. Profesör bir abimiz, Şadi hocamız. Onu da biz binlerce bu manada ilhamla bastırdık ve dağıttık tüccarlara, kardeşlerimize. İslam'da ticaret ahlakı diye. Okuyan çok arkadaşlarımızdan geri dönüşümler aldık. Hocam, yani biz bunlardan çok uzak yaşıyoruz. Yani o da samimi olarak itiraf edenler. Biz bunlardan çok uzak yaşıyoruz. Konuştuklarımızla fiillerimiz birbirini tefsir etmiyor. Onun için lisanımız Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve etvar ve efalimiz de onun manasını neşredecek ki o zaman alemin efendisi olabilelim ecdadımız gibi inşallah. Üstadımıza soruyorlar. Her şeyden evvel bize lazım olan nedir? Cevap doğruluk. Daha yalan söylememek. Ne fark var? İkincisi de bu. Sonra sıdk. İhlas, sadakat, sebat, tesanüt. Üç tane arkadaşlar. Sorunun peş peşe cevabı bir doğruluk, iki yalan söylememek, üç sıdktır. Yani Müslümanlığın esası sıdktır, doğruluktur. Gerek amelimiz, gerek sözümüz, gerek fiilimiz, gerek ticaretimiz, gerek anlaşmalarımız. Toplumumuz bundan dolayı ciddi manada geriye doğru gidiyor ve zarar ediyoruz ve yanlış yapıyoruz ve küçüklerimizi, bizden sonra gelecek insanları da yanlış etkiliyoruz. Diyorlar ki çocuklarınızı terbiye etmeyin. Siz kendinizi terbiye edin. Zaten çocuklar sizin peşinizden gelecektir. Yanlış da olsanız peşinizden gelecek. Doğru da olsanız o çocuklar sizi takip edip peşinizden gelecektir arkadaşlar. Güzel gör, hem güzel bak. Ta güzel düşünmeli. Güzel bil, hem güzel düşün, ta leziz hayatı bulmalı. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. Kim güzel bakarsa, güzel görecek. Kim güzel görürse, güzel düşünecek. Kim güzel düşünürse, hayatından lezzet alacak. İnsanlara hüsnü zanla bakmak, ondan sonra istikbale ümitle bakmak, ondan sonra İslamiyet'in esasını güzel bir şekilde hayatımıza tatbik etmek, bunlar yaptığımız vakitte inşallah hayatımız da çok güzel olacak, leziz hayatı bulacağız. Hayat içinde hayattır, hüsnü zanda emeli. Tabi burada çok mühim bir şey var burada. Hem ümitvar olmak hem de hüsnü zan sahibi olmak hayat içinde hayattır. Hayatımızı hayatlandırmak istersek bu manada hüsnü zan sahibi olacağız. Çünkü hüsnü zan ile suizanın kaynağını üstadımız bize Mesnevi Nuri'de anlatıyor. Bir insan kendisinde bulunan suyu ahlakı başkalarına teşmil eder, yayar, onlara da suizan eder. Bu adam bundan dolayı bunu yapmıştır. Aslında kendisinde bulunan bir ahlaktır. Başkalarını da böyle zannediyor yani. Ben hizmeti ilk tanıdığım günlerde memleketimde hizmetteki abileri anlattım. Doçent bir hoca geliyor, bizimle beraber çorba içiyor. Doçent bir hoca geliyor, bizimle beraber çay içiyor. Ciddi manada etkilendiğim bir olay. Memleketimde anlatıyorum herkese bunları. Yani cemaatleşmenin güzelliğini anlatarak. Hiç unutmuyorum. Hiç unutmuyorum çünkü beni ciddi manada etkiledi o ifade. Üstad'da da karşılığını bulunca bu güzel bir misal oldu bize. Bana birisi dedi ki, o zatlar gelip sizinle beraber çay içiyorsa, çorba içiyorsa muhakkak bir menfaati vardır. O zat o sözü söyledi ya, onun hayatı benim iyi tanıdığım bir hayat. Menfaati olmazsa babasına selam vermeyen bir adam. Bir doçentin Allah rızası için talebelerle gelip onlarla beraber çay içmesini, çorba içmesini muhakkak bir menfaati vardır meselesine bağlıyor. Elbette menfaat vardır. Rıza-i Hak'tan daha büyük menfaat olmaz ama kastettiği o değil. Onun kastettiği dünyevi bir menfaati vardır ki gelip seninle beraber çayını içiyor, çorbanı içiyor dedi. Dolayısıyla kim suizan eder? Kendi içinde suyu ahlak olan bir insan başkalarına suizan eder. Kendi içinde güzellik olan bir insan da hüsnü zan eder. Dolayısıyla hayatın hayatı bunlar. Suizanla yeistir, saadet muharribi, hem de hayatın katili. Hayatın da katili, hayatı da öldüren suizanla ümitsizliktir. Ümitsizlik bir insanın vücuduna girdi mi, vücuda girmiş bir kanser gibidir diyor üstadımız. Seretan hastalığı gibidir. Ondan sonra da bu insan kansere yakalanmış bir hasta gibi ölmeye mahkumdur. 3000 kişilik bir ordu, 100 bin kişilik bir orduyu mağlup ediyorsa bunu ne teknikle anlatabilirsiniz, ne cesaretle anlatabilirsiniz. Bir tarafta ciddi manada ümitsizlik var, yeis var. Bir tarafta ciddi manada ümit var. Batı'da 1-2 milyonluk bir devlet diyoruz adımız. Doğu'da 20 milyonluk bir İslam devletini 200 sene bu manada müstemleke ediyorsa, ondan sonra onu abluk altına alıyorsa, bu yeisten ve ümitsizlik hastalığından başka hiçbir şeyle anlatamazsınız. Dolayısıyla o da yanlış bir düşüncedir. O da yalanın başka bir versiyonudur yani. Hüsnü zannetmek doğrudur, doğru bakış açısıdır. Suizan etmek bir cihetle yalancılıktır. Bir hadis-i şerif var, onu okuyayım, ondan sonra bitireyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem Ebu Davud'da, hem Tirmizi'de, hem Nesai'de, hem İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerif var. Onu okuyayım. Ben haklıyken bile çekişmeye girmekten kaçınan kimse için cennetin kenarından, haklı olduğu halde bile dövüşmekten ve çekişmekten kaçınan bir mümine cennetin kenarından, şakadan da olsa yalan söylemeye yanaşmayan kimse için cennetin ortasından, huyunu güzelleştiren kimse için de cennetin en yükseğinden bir köşk verilmesine kefilim. Demek ki haklı olduğun halde çekişmeyeceksin. Cennetin kenarından bir köşk. Şakayla dahi olsa yalan söylememeye azmedeceksin. Ortasından bir köşk. Ondan sonra da ahlakını düzeltmeye talip olacaksın ve düzelteceksin. Cennetin en yüksek mertebelerinden yüksek bir köşk Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kefaleti altındadır. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hakiki ümmet eylesin. Yalan hastalığından da Cenab-ı Hak hepimizi, toplumumuzu, alem-i İslam'ı muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Mas-salatu.